Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, gündem yine yoğun. Ancak biz bugün Avrupa'yı konuşacağız. Ergün Yıldırım Bey'in 26 Haziran 2016 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Avrupa Ne Fetih Ne Beka adlı yazısı üzerinden Avrupa ile ilişkilerimizi, Avrupa Birliği'nde son yaşanan gelişmeleri, İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma sürecini konuşmuş olacağız. Hocam, İngiltere 23 Haziran'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı aldı. Evetçilerin oyu %51.9 çıktı. Aslında daha önce yapılan kamuoyu yoklamalarında ayrılmayacağı yönünde bir temayül olduğu tespit edilmişti. Ancak İngiltere vatandaşları böyle bir sürpriz yaptılar ve 23 Haziran günü yapılan referandumda salt çoğunlukla, az bir farkla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıktı. Bunun bir takım sebepleri var. Bunlar yazıldı, çizildi. Avrupa Birliği'nden niçin ayrılmak istiyordu İngiltere? Bildiğiniz gibi daha önce o Euro bölgesindeki ortak para birimini de kullanmıyordu. Euro'yu kullanmıyordu. Kendi para birimini kullanıyordu İngiltere. Ve Avrupa Birliği'ne üye olup da kendi para birimini kullanan tek ülkeydi. Bir takım işte çalışma yasasıyla ilgili meseleler, işte ceza kanunuyla ilgili bazı meseleler bahane edildi. Ve şunu da gördük biz bu süreç esnasında, Türkiye'nin İngiltere'de yapılan referanduma bahane edildiği, Türkiye ile ilişkilerin bahane edildiği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinin, Avrupa Birliği ile müzakeresinin buradaki referanduma bizzat konu edildiğini gördük. İşte Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne girerse biz Suriye ve Irak'la sınır olacağız. Bunun önlenmesi lazım diye İngiltere'deki muhalefet işte Başbakan Cameron'a ve Dışişleri Bakanı'na mektuplar yazdı. Ama asıl orada ilginç olan şuydu. Hem Başbakan'ın hem Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasının ancak 3000'li yıllarda mümkün olacağını ifade etmeleri, müstehzi bir edayla. Yine Dışişleri Bakanı'nın bunun bir cahillik olduğunu, böyle söylemenin bir aldatmacı olduğunu söylediler. Satır aralarında aslında bize aldattıklarının, bizim bu gayretlerimizin boşuna olduğunun okunmasıydı bu. Ve neticede bugün geldiğimiz durum ortada. Ben bununla başlamak istiyorum. Yani biz zaman zaman bunu dile getiriyoruz. İşte bunu siyasetçilerimiz dile getiriyor, akademisyenlerimiz dile getiriyor. Avrupa'nın aslında bizi oyaladığını, oranın bir Hristiyan kulübü olduğunu, fakat hani bunları da bazen gerçekçi bulmayarak Avrupa Birliği'nin aslında başka anlamlar da ifade ettiğini söyleyerek biz hani reddediyoruz, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar. Bu söylenenler, yani bu satır aralarından okunanlarla siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem İngiltere'nin bu tavrını, hem İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Şimdi tabii Avrupa Birliği'den önce aslında bir Avrupa düşüncesi, bir Avrupa medeniyeti var. Yani Rönesans'la birlikte doğmaya başlayan, birçok Avrupalı düşünür tarafından da savunulan, desteklenen, zaman zaman bazı siyasetçiler tarafından da bu fikirlerin pratize edilmeye çalışıldığı bir Avrupa medeniyeti var. Yani bu medeniyetin işte diyelim ki düşünürlerine, edebiyatçılarına, bilim adamlarına baktığımız zaman Londra, Berlin, Amsterdam, Madrid, Paris arasında eğitim çalışmalarıyla, seyahatleriyle, ticaretleriyle çok yakınlaştıkları, bunlardan yararlandıklarını, dolayısıyla hayatlarının bu şehirlerden belli ölçülerde geçtiklerini ve sonuçta bu etkileşimlerle birlikte bir o ortak Avrupa, modern dönem Avrupa medeniyeti var hakikaten. Dolayısıyla bu medeniyeti daha sonra, bu medeniyet kendi içinde büyük kavgalar yürütüyor. Yani işte 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları bu medeniyetin kuruluş başlangıcında var. Sonraki dönemlerde de milliyetçilik hareketleriyle büyük iç çatışmalar var. Mesela işte Napolyon Fransa'nın hakimiyetini sağlamak üzere işte Moskova'ya kadar gidiyor. Avrupa'yı kendi içinde ciddi anlamda iç çatışmaya sürüklüyor milliyetçilik hareketleriyle beraber. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'yla bu yine iç çatışma ortaya çıkıyor.
Evet.
Ve İkinci Dünya Savaşı aynı Napolyon'un çıkarak yaptıklarına çok daha farklı bir biçimde de olsa benzer bir şekilde bir yönüyle.
Evet.
Hitler yapıyor ve Hitler daha yıkıcı bir biçimde davranıyor.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa medeniyetin kendi içinde bir yandan birçok ortak yönleri var. Belli değerleri var, standartları var, birbiriyle yakınlaşmaları var. Dolayısıyla nüfus hareketliliği bu coğrafyada yine çok fazla. Eğitim açısından birbirinden etkileniyorlar, ticari açıdan. Fakat öte yandan kendi içinde de zaman zaman büyük savaşlar sürdürüyorlar. İkinci Dünya Savaşı bunun en yıkıcı olanlardan birisi. Milyonlarca insan ölüyor, katlediliyor. Ondan sonra şehirler yakıp yıkılıyor, yerle bir oluyor. Buna son vermek istiyorlar kendi aralarında makul düşünen insanlar. Almanlar ve Fransızlar ilk defa demir çelik üzerinde ortak bir mutabakata ulaşıyorlar. Ve Avrupa Ekonomik Topluluğu doğuyor ve ondan sonra Avrupa Birliği'ne ulaşılıyor. Artık Avrupa Birliği ile Avrupa'nın sadece bu entelektüel, kültürel, medeniyet bağlamıyla ortak yönleri sadece bunlarla kalmıyor. Bunun yanında bir takım işte ekonomik, siyasi organları da oluşmaya başlıyor. Avrupa Parlamentosu diye bir şey doğuyor yani.
Bu. Evet.
Hakikaten Avrupa'nın bir yönüyle ortak devlet olmaya doğru bir gidişi anlatıyor. Çünkü hem iç savaş şu aşma çabası var burada hem de kuzey tehdidi var. Yani Rusya İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın içine kadar geldi. Berlin'i de bir duvar inşa etti. Avrupa'yı göbeğinden ikiye ayırdı.
Evet.
Bu Avrupa için çok büyük bir korku tabii. Bunu aşmak için de yine bu Avrupa Birliği düşüncesi, Avrupa Birliği siyaseti önem taşıdı. Hem kendi içindeki ırkçılığa, yıkıcılığa son vermek hem de kendisine yönelen bir takım tehditleri sağmak için böyle bir şey doğdu. Ve bu doğan şeyin Avrupa Birliği dediğimiz yapının en önemli devletleri olarak, siyasi aktörleri olarak da Fransa, Almanya, İngiltere var. Yani ondan sonra İspanya ve İtalya gelir. Fakat bu üç önemli siyasi aktörden birisi buradan çekildi. Hiç beklenmeyen bir şey yani. Hakikaten bir iki üç sene önce denseydi kimse buna inanmazdı. İngiltere ayrılma kararını aldı. Beklenmedik bir şey. Çok büyük bir şey. Neden? Çünkü üç önemli, bu kuruluşun üç önemli siyasi aktörden birisi ayrılıyor. Orada büyük bir boşluk oluşuyor. Avrupa Birliği yapısı tartışmaya açılıyor. Bu hakikaten sona mı erecek, çökecek mi diye tartışmalar yapılıyor. Doğru. Avrupa Birliği'nin tabii İngiltere'nin böyle bir Avrupa Birliği'nden çekilmesinin nedeni neyi? Bu önemli. Bu dediğiniz gibi mesela en önemli boyutlarından birisi aslında dünyadaki, bölgedeki yeni gelişmelerdir. Yani birlikler oluşuyor ama bu birliklerin hiçbirisi ezeli ve ebedi değil.
Evet.
Dünyadaki tarihi gelişmelere göre yeniden yapılanabiliyorlar, çözülebiliyorlar, farklılaşabiliyorlar, çökebiliyorlar da. Suriye ve Irak'ta büyük savaşlar oldu. Afganistan'da büyük savaşlar oldu. Bu büyük savaşlar Avrupa'ya, Türkiye'ye yansıdı. Türkiye Avrupa'yla çok yani beraber olan tarihi ciddi anlamda işte o yazımda da belirtiyorum. Fetih ve beka çerçevesinde Avrupa'yla tarihsel ilişkileri olan bir ülkeyiz biz.
Evet.
Şimdi İngiltere'de çıkış için ileri sürülen nedenler arasında en fazla işte buradaki ifade ettiğiniz şeylerde Türkiye ile ortak olacağız. Türkiye artık işte birçok göçmenler var, istikrarsızlık var, belirsizlikler var. Dolayısıyla biz oradan milyonlarca göçmeni kucak açacak. Orayla beraber olursak milyonlarca göçmene kucak açacağız. Bunlara istihdam, iş ve diğer sorunlarını sırtlayacağız. Bunu istemiyoruz.
Evet.
Görüntüde bu var ama gerçekte bu mu? Yani bunun yanında şöyle bir teamül de var. Bütün Avrupa'da yeniden sağ ırkçılık yükseliyor. Yani hakikaten bir 5 sene önce bütün dünyada demokrasiden bahsediliyordu. Evrensel hukuk deniyordu. Küresel yurttaşlıktan bahsediyorduk. Çok kültürlülük vardı. Avrupa'da bu değerleri savunuyordu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile entegrasyonun en önemli boyutlarından birisi bunlardı. Yani bir tanesi gümrük duvarlarının işte kaldırılması, ticari faaliyetlerin yapılması, Türkiye'nin ticari avantajlara sahip olması.
Evet.
Diğer önemli bir neden de işte insan hakları, hukuk devleti, demokrasi konusunda evrensel üst standartlara varmaktı. Şimdi Avrupa bu değerlerden gün geçtikçe çekilmeye başlıyor. Yeniden ırkçı söylemler, yeniden işte sağcılık orada Türkiye'den farklı yani. Orada sağcılık, ırkçılıkla yakın duran bir siyaset. Bu yükseliyor. Kendi içine kapanıyor. Yabancı düşmanlığı ortaya çıkıyor. İslami fobiya yükselmeye başlıyor.
Evet.
Dolayısıyla Avrupalılar o evrensel işte insan hakları, demokrasi gibi değerleri yavaş yavaş gerektiğinde onların üzerine çiziyorlar, örtüyorlar. Avrupa Birliği için tabii yani bu iddialarından vazgeçmesi demek. Yani bu iddialar kalktığı zaman herkes kendi evimin önünü süpüreyim, kendi evime bakayım. İşte bunun kaygısına düşmeye başladığı zaman yeniden ulusal sınırlar önem kazanmaya başlıyor.
Evet.
Tabii şu da var yani Avrupa Birliği'nin bu bahsettiğimiz işte Fransa, İngiltere ve Almanya ekonomik güç açısından da değerlendirdiğimizde Fransa'da ekonomik krizler var. İstihdam problemleri başlıyor, ortaya çıkıyor. Öte yandan Yunanistan, Bulgaristan, Polonya bunlarda özellikle Yunanistan'da ekonomik krizler ortaya çıktı, iflas çıktı. Bu zengin ülkeler bu diğer ülkelerin ekonomik sorunlarını üstlenmek istemiyor. Yani İngiltere diyor ki halkı benim diyor işte paramı diğer ülkelerle niye ben paylaşayım diyor. Biz İngilizler diyor kazandıklarımızı kendimiz harcayalım diyor. Yani Belçikalılarla, Yunanlılarla veya Bulgarlarla harcamayalım diyor.
Evet.
Burada da bir içe çekilme var. Dolayısıyla siyasal alanda, ekonomik alanda dünyadaki büyük savaşlarla gelen savrulmalar, bütün bunlar kendi üzerine yönelme, korkuya kapılma gibi sonuçlara yol açıyor. Bence en önemli temel dinamikler bunlar ve o zaman toplumlar daha fazla içe yöneliyorlar, içe çekiliyorlar. Yeniden kendi milli kimliklerini vurgulamaya başlıyorlar. Evrensel insani yönlerini ikinci plana itmeye başlıyorlar. Fakat bu İngiltere için çok kolay bir şey değil yani. Çünkü biz İngiltere diye konuşuyoruz ama Britanya diye bir şey var.
Birleşik Krallık.
Birleşik Krallık'tır yani evet. Bu ülkenin adı. İngiltere Birleşik Krallık içinde bir tane
ülke.
Country diyorlar yani açıkça.
Evet, evet.
Bir ülke. Dolayısıyla İngiltere, Britanya bu kararı verdi. Oylama yaptı ama öte yandan dağılıma baktığımız zaman İskoçlar buna karşı çıkıyorlar. Veya işte İrlandalılar buna karşı çıkıyorlar. Tabii.
Hatta şu bile konuşuluyor yani, hocam. Yani Londra bağımsızlığını ilan etsin ve Londra üzerinden tekrar Avrupa Birliği'ne bağlanalım gibi.
Ya bir de böyle bir şey
bunların
var.
Bunların konuşulması
dolayısıyla
da ilginç.
Dolayısıyla hakikaten İngiltere herhalde tarihte en fazla sıkıştığı dönemlerde yaşıyor yani.
Evet.
Böyle de bir handikapı var.
Evet. Hocam siz yazınızda şunu ifade ediyorsunuz. Yani bizim Avrupa'yla ilişkilerimiz aslında bir beka sorunu değil. Belki modernleşme üzerinden bir beka meselesi haline de getirdiğimiz bir gerçek ama sanki şöyle klasik bir tez de var ya, yani biz aslında doğudan geldik ama yönümüz hep batıdaydı.
Evet.
İlk işte evet. Balkan coğrafyası üzerinden ki o da Avrupa'nın aslında bir coğrafyasının uzantısı Balkanlar. Hı hı. Balkan coğrafyası üzerinden hep gözümüzü Avrupa'ya diktik, batıya evet. diktik. Evet. Şimdi Avrupa ile ilişkilerin bir kuzey tehdidine karşı ittifak, yani evet. Rus tehdidine karşı ittifak, kendi işte beka sorunumuzla alakalı da modernleşme üzerinden bir ilişki tarzı olarak evet. okuyorsunuz. Bu manada işte Lozan Anlaşması, öncesinde işte Berlin Anlaşmaları, Tersane Anlaşması, Islahat Fermanı, Evet. İşte ticaret sözleşmeleri hepsini evet. bunun üzerinden okumak gerekir. Bu beka sorunu üzerinden evet, okumak evet. gerekir diyorsunuz. Evet. Bu manada hani müsavi midir bunlar, denk midir? Hani evet. bir tehdide karşı ittifak hani daha anlaşılır bir şey. Evet. Hani ama ayakta kalma adına işte Avrupa modernizmine öykünmek, evet. Evet. onu taklide kalkışmak. Herhalde asıl problemimiz burada yatıyor değil mi hocam?
Yani o
yani tabii, ittifak olabilir yani.
Ama yani başlangıçta kısmen ittifak var. Mesela Fransız'la mühendisler getiriyoruz, subaylar getiriyoruz.
Mühendishaneler açıyoruz.
Mühendishaneler açıyoruz. O dönemde Fransa ile ittifak çerçevesinde modernleşme faaliyetlerini yürütüyoruz. Doğru. Yine işte Kırım Savaşı'nda olduğu gibi İngilizlerle Fransızlarla ittifaklarımız var. Bu çerçevede işte daha sonra Almanlarla ittifak devam ediyor. Fakat bence yani ciddi anlamda Osmanlı'nın 18. yüzyılın sonlarından itibaren bir beka sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü yani Viyana'ya kadar gitmişsiniz, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Osmanlı toprakları. Aşama aşama Osmanlı buralardan atılmaya başlanıyor.
Evet.
Ve Berlin Anlaşması'yla ciddi anlamda bu atılmanın ve arkasına şark sorunu dediğimiz bir siyaset gündeme gelmeye başlıyor. Yani bu siyasette artık Osmanlı'yı bütünüyle Balkanlardan atma geliyor. İşte 1911 yılında, 12 yılında ve gitgide bütün topraklarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Ve hatta deniyor ki yani işte mesela Garpçılar bunu diyor, biz eğer diyor modernleşmezsek, bizleri diyor, Türkleri diyor, sadece diyor bırakın diyor. Yani şey yapmayı diyor, Balkanlardan atmayı diyor. Bizi diyor Anadolu'dan atacaklar ve Orta Asya'ya sürecekler diyor. Böyle bir iddia da var yani. Diyorlar ki bu topraklar Ermenilerin ve Rumların toprağı. Türkler sonradan geldi. Dolayısıyla şimdi hasta adam, bu hasta adam geldiği yere postalayalım yani tabiri caizse.
Evet.
Böyle bir şey var. Osmanlı bunun farkında. Dolayısıyla bu ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya, bu beka sorununu çözmek için anlaşmalar yapıyor. Mesela 1858'de biz Osmanlı Bankası açılıyor. Osmanlı Bankası yani parayı yönlendiren bir ülkenin para politikasını elinde tutan irade. Osmanlı Bankası Fransız ve İngilizlerin yönettiği bir bankadır.
Evet.
30'lara kadar devam ediyor yani. Yani bu ülkenin para politikasını denetlemeye başlanıyor. Ondan sonra bu...
Yani ülkeye kayyum atanmış hocam. Yani
ülkeye kayyum atanmış. 1838'de İngiliz ticaret sözleşmesi yapılıyor. Ondan evet. sonra şimdi bu saat fermanları, ondan sonra tersane anlaşması ve diğerleri hep şöyle bir boyut içeriyor. Yani bu Avrupalılar bizden fazla bir şey koparmadan, içimizdeki gayrimüslimler üzerinde vesayet oluşturmadan biz Müslüm gayrimüslim bütün teba eşittir diye yapalım, kendimiz söyleyelim. Yoksa onlar bize bunu dayatacaklar ve daha fazla etkilerinde kalacağız. Ve o nedenle bence ciddi bir beka sorunu var. Ve bu beka sorununu aşmak için modernleşme faaliyetleri yürütülüyor. Bunun son şeyi de yani işte Cumhuriyet ilan edilmeden önce birinci meclis kuruluyor. Milli mücadeleyi yürütüyor, yönetiyor. Fakat bu milli mücadelenin son haline uluslararası meşruiyet kazanması, beka sorununu, devleti kurtarmak.
Evet.
Yani aydınlarımız hep demiyor mu? Devleti nasıl, Türkiye nasıl kurtulur diye kitap yazmış Prens Sabahattin.
Evet.
Diğerleri de devleti nasıl kurtarabiliriz? Bunun peşinde. Bu da beka sorunu olduğunu gösteriyor. Birinci meclisi tasfiye ederek Lozan Anlaşması imzalanarak, yani bu Lozan Anlaşması'na karşı çıkan ekip tasfiye ediliyor. Ve bu imzalanarak beka sorunu kökten hallediliyor. Ama bu beka...
Yani devam ediyor değil
Türkiye
mi hocam?
Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak var olma.
Evet.
Ama bunun karşılığında tabii biz hakikaten neredeyse derimizi değiştirmişiz yani. İşte ciddi anlamda kültürler...
Devrimler ortaya çıkmış.
İnkılaplar vesaire bunlarla biz Avrupa gibi olmaya çalışmışız. Yani biz orada işte diyelim Harf İnkılabı'nda Türk alfabesi deniyor. Bu Latin alfabesidir. Dolayısıyla giyim kuşamımız yani bir Avrupalı nasıl giyiyorsa modern anlamda, modern Avrupalı öyle giyinmeye resmi devletin resmi giyim politikası olmuş. Bütün bunlara baktığımız zaman hakikaten ciddi bir Batı korkusu var, Avrupa korkusu var. Doğru mu? Yani Batı diyoruz, Amerika yok yani. Avrupa korkusu var. Bu Avrupa korkusunu aşmak için Avrupalılar gibi olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Yani biz sizin dışınızda bir iddiaya sahip değiliz. Böyle işte hilafet, emperyal, dünyaya düzen verme, İslam dünyasının efendim sorumlu.
Gizli ajandamız düzenme. Yok.
Yok. Yani evet. Biz sizin gibi olmaya çalışanız. Hala da onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Ama adam diyor ki bizim gibi olma diyor yani. Benim gibi olursam seni sömüremem, seni yönetemem. Eşit olduğun zaman seninle niye yani beraber olsun eşit olduğun zaman?
Evet.
Avrupa Birliği'ne Türkler kabul edildiği zaman Avrupalılarla eşit olacak. Eşit olduğu zaman Avrupa niye ihtiyaç duysun
Türkiye'ye? Ya Türkiye'de bir kriz çıkınca tabii. Aynen Yunanistan'da çıktığı gibi para pompalamak tabii. Zorunda kalacaklar.
Tabii. Dolayısıyla eşit olma ki, arkada kal ki ve hep evet. Bana da öykünmeye çalış ki, değil mi? Ben rahat
seni sömüreyim.
Nüfuz edebileyim. Doğru. Sömürmese bile siyasi olarak nüfuz edeyim. Yani bu. Çünkü eşit olduğunuz zaman bu ilişki olmaz yani.
Evet,
bu ilişki
evet.
Kalkar.
Kalkar.
Bence
hocam bu
ana yani, şey bu yani.
Şeyden
bu.
Sonra da bu belli dönemlerde devam ediyor. Belki şu anda Avrupa Birliği bu entegre olma, şimdi, o korkuyu izale etme yolu ama işte siz yazınızda da söylemişsiniz. Demokrat Parti'den sonra Marshall Planı devreye evet, giriyor değil evet. Mi? Ondan sonra NATO
Truman doktrini var, NATO var.
NATO üyeliği var.
Üyeliği var. He şimdi
mesela
orada da
bir takım böyle başka araçsal kurumlar da var değil mi evet, hocam? Mesela evet. IMF bunlardan birisi. Hani yakın evet. Zamana kadar paçayı zor şimdi, kurtardığımız ama
evet.
Tabii bununla ilgili başka eleştiriler de var. Dış borcumuzun arttığı falan söyleniyor. Evet, IMF'ye evet. Borcumuz yok ama bir şimdi, sürü ara müessese var bizim üzerimizde.
Evet.
Batı'nın, Amerika'nın baskı
Amerika
uyguladığı.
Burada devreye geçiyor. Yani gerçekçi olmak gerekiyorsa aslında artık bizim ittifakımız Amerika Birleşik Devletleri yani. Bizim yine bir tehdidimiz var yani. Rusya bizim için önemli bir tehdit. Bence değişmemiş de bu tehdit. Devam da ediyor yani. Biraz ilişkilerimiz bozulduğu zaman Putin'in tavırlarını, tutumlarını gördük. Dolayısıyla hemen yani sınırımızda değil mi? Yani Türkmenlere bomba atıyor. Yani ha oradaki Türkmenlere bomba atmışsın. Ha sınırdaki bu taraftaki Türklere atmışsın yani. Aynı soy, aynı dil, aynı inancı paylaşan insanlarımıza özellikle gözümüze baka baka bunu yaptı Rusya. O nedenle Rusya bizim için her zaman büyük bir tehdit. Buna karşı Türkiye'nin kendisini koruması, kollaması için NATO'yla ittifak içinde yer alması çok doğru, çok rasyonel bir siyaset aslında. Yani bugün de bu hala geçerli. Dolayısıyla bizi Avrupa değil aslında bu tehdide karşı artık Amerika Birleşik Devletleri koruma konusunda önemli bir işleve sahiptir. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile bu ittifakımızı sürdürerek bu sorunu çözeriz. Peki Avrupa ile ilişkilerimizin önemi neydi? Bu demokrasi, insan hakları, hukuk devleti bu konuda mağdur olan kesimler, insanlar, aydınlar Avrupa Birliği üzerinden giderek kendisine nefes almaya, nefes sahibi olmaya çalışıyordu. Bunun bir gerçekliği var. Yani işte diyelim dindar kesime, muhafazakar kesime 28 Şubatçılar zulmettiği zaman ne yaptık? Hepimiz yeniden muhafazakarlar olarak Avrupa Birliği'ni önemsemeye başladık.
Evet.
Oraya başvurarak bu özgürlük sorunlarımızı çözmeye çalıştık. Şimdi Türkiye'de dinle ilgili baskıcı politikalar ciddi anlamda aşıldı. Dolayısıyla
askeri vesayetle ilgili
askeri vesayetle
meseleler aşıldı.
Belli ölçülerde
aşıldı.
Dolayısıyla bu konuda artık Türkiye Avrupa Birliği ile ittifak veya belli kesimler, muhafazakar kesimler bu konuda ihtiyaç duymuyor. Yani bu sorunlarımızı hallettik diyor. Şu an sorun yaşadığını düşünen kesimler Avrupa Birliği'nin yine bu özgürlükler meselesini gündeme getiriyor. Dolayısıyla Türkiye aslında demokrasi, insan hakları, hukuk devleti meselelerini çözdüğü zaman Avrupa üzerinden çok fazla ittifak ihtiyacı kalmayacak. Askeri ittifak zaten dediğimiz gibi
NATO üyesi.
NATO önemli. Ha burada ticari ilişkiler önemli. Bir de orada yaşayan vatandaşlarımız var. İşte Türkler var. Almanya'da 4.5 civarında, 4.5 milyon Müslüman var. Bunun %63'ü Türklerden
oluşuyor.
Böyle büyük nüfuslar var. İslamofobiye yükseliyor. Bu bizim soydaşlarımızı, bizim inandaşlarımızı, inançtaşlarımızı vesaire olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bu konuda bir mesuliyetimiz var. Yani biz o nedenle Avrupa'ya tümüyle karşıt bir tutum içinde bizim olmamız gerekmiyor. Oradaki insanlarımızı da düşünmemiz gerekiyor. Bir de ticari ilişkilerimiz var. Yani en büyük ticari ilişkimiz dünyada Almanya'yla. Evet. Hem ihracat hem ithalat böyle. Bunları da düşünerek biz Avrupa'yla ne tümüyle red ne tümüyle kabul çerçevesinde bir ilişki içinde olmak zorundayız. Daha iyi yönleri varsa kabul ederiz. Yanlış yönleri varsa da reddederiz yani. Bunu benimsemeyiz.
Bunu böyle varoluşsal bir problem haline getirmemek lazım.
Artık getirmemek gerekiyor. Türkiye bence onu aştı yani. Türkiye
aştı ama hocam onu da sorayım ben size. Yani iç siyasette bu hala bir yanaşma ya da bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Yani gerek muhalefet partileri bunu kullanıyor. İktidar partisi de bunu kullanıyor. Mesela tam da bu İngiltere'deki referandum yapılması öncesinde aynı gündü bildiğim kadarıyla. Evet. Mesela Cumhurbaşkanımız ya biz de o zaman bir referandum yaparız. Avrupa ile müzakereye devam edelim mi etmeyelim mi sorarız dediler. Evet. Hani bu bizim artık böyle bir iç siyaset malzemesi olmaktan da herhalde çıkması gerekiyor bunun değil mi hocam?
Ya Türkiye'nin aslında dış politikada bu aralar çok önemli değişiklikler yapıyor. Yani evet. Ben şahsen bunu daha önce de hep savunuyordum. Türkiye dış politikada böyle çok reddiyeci, çok çatışmacı bir söylem içinde yer almamalı. Dış politikada menfaatler önemli. Gücünüz oranında menfaatlerinizi koruyabiliyorsunuz. Gücünüz yoksa o zaman çıkıp çatışmacı bir tutum içine girmek doğru değil açıkçası. Dolayısıyla dış politikayı çok iç mesele haline de getirmemek gerekiyor. Dış politikanın daha çok rasyonalitesini bilen, ona göre yetişen, ona göre donanıma sahip olan bürokratlarımız var. Bununla beraber çalışan işte hükümet var. Bunlar birlikte çalışarak Türkiye'nin menfaatleri için doğru olan neyse onu yaparak hareket etmeleri gerekir.
Evet.
Ama biz bunu Türkiye'de iç siyasette kendi taraftarlarımızı çoğaltalım, birleştirelim diye yaparsak o zaman ciddi bir takım sorunlarla karşılaşırız. Bugün de bunu yaşıyoruz yani açıkçası o konulara girmedik. O nedenle Avrupa meselesinde olduğu gibi diğer meselelerde de bence dış siyasette daha serin kanlı davranmamız gerekiyor. İç siyasetle dış siyaset arasında belli bir mesafeye de yine dikkat etmek gerekiyor. Tabii Türkiye'ye yansıyan şeyler var. Yani Avrupa ülkelerinde yapılanlar ve Türkiye'ye yansıyan şeyler var. Türkiye'nin tepkisi biraz da ondan. Yani işte mesela Türkiye'de ciddi bir terör sorunu var. Son bir senedir Türkiye bununla mücadele ediyor. Her gün şehitler veriyor Türkiye. Kentlerinde işte bu bir sürü kentler yıkılıyor, bilmem şu oluyor, bu oluyor. Yani hükümet, devlet kendi iradesine orada koyma problemini yaşıyor. Bunu aşmaya çalışıyor. Sıkıntılar var ülkede. Avrupalılar bu konuda terör örgütünü meşru gösteren, onun yanında yer alan yayınlar yapıyor. Yani Avrupa'nın meşru olan büyük gazeteleri bunu yapıyor. Normal sıradan gazeteleri yapmıyor. Ondan sonra terör örgütünün oradaki faaliyetlerine göz yumuluyor. Yine mülteciler konusunda Türkiye yalnız bırakılıyor. Bu mültecilerin mültecileşmesine yol açan
politikalar,
en büyük nedenlerin başında Avrupa ülkeleri, işte Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya geliyor. Yani Afganistan'ı kim işgal etti? Irak'ı kim işgal etti değil mi?
Suriye'deki karışıklığın sebebi kim?
Evet, oradaki grupların yaptığını tasvip etmiyoruz ama oradaki düzenlerin değişmesini engelleyen, demokrasiye geçmesini, adalete geçmesini engelleyen, orada bir takım grupları düzenleyerek yönlendiren İslam ülkelerinin dışındaki bu güç merkezleri. Dolayısıyla onların sebep olduğu bu savaşlar sonucunda milyonlarca insan mülteci haline geliyor. Bunlar evini, barkını, toprağını bırakıyor ve üstelik bunlar Avrupa'ya gitmek istiyor. Bakın hem Batılılar buna neden oluyor, hem de bunlar batıya doğru gidiyor. Ama Türkiye bunlara ev sahipliği yapıyor. Bir sürü bunları sırtında tabiri caizse taşıyor vesaire. Buna rağmen yine de efendim mültecilerin sanki bütünüyle kaynağı Türkiye'ymiş. Dolayısıyla Türkiye'yi mülteciler üzerine tehdit olarak görüyorlar. Bu ciddi bir problem. Tam tersine aslında burada Türkiye'ye, Merkel çok doğru dedi. Türkiye'ye teşekkür edip Türkiye'ye yardım etmeleri gerekiyor. Çünkü bu mülteciler oraya yöneliyor. Avrupa'ya gitmek istiyor. Türkiye bunları alıyor, sırtını taşıyor.
Evet,
yani
sınır kapılarını açsak evinde belki açıyor. Biz tabii daha çok fazla mülteci yani
oraya doğru yönelen bir mülteciler kitlesi var çünkü.
Evet.
İslami fobiya meselesi de aynı şey. Orada da ya Türkiye ile yakından ilişkili. Yani Türkiye önemli bir İslam ülkesi. Türkiye'nin yine 2 milyondan fazla vatandaşı, yani burayla ilişkili olan, gelip giden, ailesi olan, evi olan vesaire. Orada milyonlarca Türk yaşıyor Avrupa'da. Değil mi? Dolayısıyla İslamofobiyadan etkileniyor. Bu insanlar dışlanıyor, bu insanlar işlerinden oluyor. Hukuk mağduru oluyor. Şimdi burada insanlar hukuk mağduru olduğu zaman Avrupalı şeyler, kuruluşlar yazıyorlar. STK'lar yazıyor, yazsınlar. Bizim kendi doğrudan vatandaşımız bu insanların birçoğu. Aynı inancı paylaşan insanlar. Bunlarla ilgili, bunların yaşadığı sorunlara dikkat etmemiz, onlarla ilgilenmemiz bizim hakkımız. Bunun usulü çok önemli. Belki Türkiye'de burada doğrudan devletin evet desteklemesi, ilgilenmesi önemli. Ama sivil toplum kuruluşlarının çok daha fazla öne geçmesi gerekiyor. Yani oradaki Türklerle, oradaki Müslümanlarla, oradaki mağduriyetlerle, buradaki araştırma merkezleri, think tank kuruluşları, sivil toplum kuruluşları çok daha fazla etkili olmaları gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa'daki o sorunlar, yani mülteci, terör, İslamofobiya, bunlar ortaya çıkıyor ve Türkiye'ye de yansıyor. Türkiye tepki gösteriyor.
Bir kart var hocam. Yani o bu tür meselelere denk mi geliyor, yoksa tabii her yıl bir tarihi var onun. 24 Nisan'dı galiba.
Evet.
Ermeni soykırımı evet, meselesi. O da sürekli kaşınan bir mesele. Alman parlamentosu işte bu sözde soykırımı tanıyan bir işte yasa tasarısını kabul etti falan. O da sürekli böyle.
O da sürekli Türkiye'yi etkileyen bir şey.
Hocam
getirilen
bir de iç kamuoyunda hani vatandaşların gözünde Avrupa'nın ne ifade ettiği de önemli. Bu da siz de belirttiğiniz işte muhafazakar kesimlerde 28 Şubat sürecinde ya da sonrasında AK Parti kurulmazdan önce ya Avrupa acaba bizim için dini özgürlüklere kapı açan bir yer mi olur? Avrupa'ya öykünsek acaba bu özgürlüğümüzü tekrar işte kazanabilir miyiz? Daha müreffeh bir ortamda yaşayabilir miyiz gibi filan. Fakat bu sebep de ortadan kalkmış gözüküyor.
Evet,
muhafazakar kesimler için. Yani içeride çok ilginç. Ben takip ediyorum. Siz de burada bir oran vermişsiniz. 2000'li yıllarda Türkiye'nin %80'i AB'ye girmek isterken işte bugün %40'lara inmiş vaziyette diye.
Evet.
Ben bu Avrupa Birliği ile ilgili yapılmış çalışmaları takip ediyorum. Mesela benim hiç ummadığım bir zamanda ben hep şunu düşünüyorum. Bizim halkımız biraz böyle pragmatist de davranıyor. Her ne kadar toplumdaki...
Ya bütün toplumlarda pragmatik bir yön vardır.
Şu
yani
manada,
gündelik hayatını, işini, gücünü yerine gelmesini ister yani.
Yani hani muhafazakar inançlı kesimler için belki bir özgürlük kapısıydı ama... Hep şunu düşünmüşümdür ben. Yani Avrupa Birliği denince işte serbest dolaşım, işte Schengen vizesinin çok kolay elde edilmesi, bir ülkeden başlayıp trenle işte bütün Avrupa'yı dolaşmak.
Evet.
İşte ya da işi olmayanların bir an önce Avrupa'da bir ülkeye gidip işte o seyahati bahane edip oraya işte iltica etmesi gibi filan meseleler anlarken... Mesela bir araştırma yapılıyordu. Bunun tam tersi bir oran çıkıyordu. Deniyorduk yani ben böyle düşünürken. Ya Avrupa bizim için önemli. İşte özgürlüklerin kapısı, demokrasinin beşiği falan deniyordu. Biz yani halk olarak, millet olarak da çok bu konuda kafamız karışık herhalde hocam.
Yani halk.
Siyasetçiler de çok iyi yönlendiriyor bizi bu konuda diye düşünüyorum ben.
Aslında o zaman yani Türkiye'de bu oranlar yüksek çıktığı zaman Türkiye'de hem siyasal bir bunalım vardı, demokratik bir bunalım vardı, hem de ekonomik bunalımlar vardı. Yani hatırlayın işte kişi başı milli gelir 2000 dolardı ama ciddi anlamda işsizlik vardı, ekonomik şey vardı, devalüasyon vardı. Ondan sonra işte 28 Şubat'ın katı otoriter rejim uygulamaları vardı. Ama Türkiye daha sonra kısa sürede ciddi anlamda reformlar yaptı. Ekonomik kalkınma ortaya koydu. Birçok gelişmeler gerçekleşti. İnsanlar iş buldu. İstihdam arttı. Çift rakamdan tek rakama indi işsizlik. Birçok şey oldu. Düzelmeler oldu hakikaten. Yani bundan dolayı artık insanlar ya Türkiye'de de ben iyi iş buluyorum, çalışabilirim. Ondan sonra Avrupa'ya iş, yani burası böyle çalış iş bulunmayacak bir yer değil. Her düzeyde de iş imkanları var. Ondan sonra artık işte bir sürü demokratik reformlar yapıldı. İşte ne bileyim, başörtü yasağı kaldırıldı. Kürtçe yazma, okuma vesaire, yayın özgürlüğü oldu.
Evet.
Bir sürü adımlar atıldı. Dolayısıyla bence bu zaten Avrupa'ya girilince yapılması istenen şeylerdi. Bunlar yapılınca Avrupa'ya girme isteği azaldı bence.
Azaldı. Evet. Yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.